Ayrım 19, Rahine, Elizabeth Lovell, sayfa 218. Tijuana, Pazar 21.14. 34. Bölüm. Faro ve Grace'i otel lobisinin girişindeki merdivenlerinden inerken gördü. Grace, kaos yüklü trafikte karşıya geçebilmek için koşarak yeşil ışığa yetişmeye çalıştı. Vücuduna yapışan bir etek, daracık bir bluz ve 10 santim uzunluğunda ince topuklu bir ayakkabı giymişti. Hepsi kırmızıydı. ''Bu elbiseyi de nereden buldu? Orospularız biz mağazasından mı?'' Faroe tam caddeyi karşıdan geçeceği noktada Grace'i bekledi. Grace yanına gelip yürümeye başladığında ise Faroe içinden ona kadar saydı ve onu takip etmeye başladı. ''Tanrım, kalçaları hep böyle mi hareket ediyor?'' Grace Faroe'nin arkasından yürüdüğünü duymuş olmalıydı. Tedbirli bir şekilde omzunun üzerinden şöyle bir baktı. Yarı karanlıkta Faroe'yi fark ettiğinde arkasını döndü ve uzun adımlarla düzgün olmayan kaldırımda yürümeye devam etti. ''Yavaşla'' dedi Faroe, bir elini Grace'in koluna koyarak, ''bileğini kıracaksın.'' ''Geç kaldım. Ayakkabılarını sorumlu tut.'' Grace Faroe'nin elini kolundan silkerek attı, eteğini yukarı çekti ve bir ayakkabısını çıkartırken tek ayağı üzerinde dengede durmaya çalıştı. ''Tijuana'da çıplak ayakla dolaşmak istemezsin'' dedi Faroe. ''Antikorların buna hazır değil. Sen ne halt ettiğini sanıyorsun?'' Grace ayakkabısına giren küçük bir taşı sallayarak dışarı attı. Tekrar ayakkabısını ayağına geçirdi ve yürümeye başladı. ''Hector'la buluşacağım.'' ''Yalnız başına?'' diye sordu Faroe. Grace'in yanında uzun adımlarla yürürken bu kıyafetlerle... ''Sen telefonuna cevap vermiyordun. Kıyafetlerim A planından kalma. Senin benim yanımdaki erkek olacağın, benim de yanında gezdireceğin kaşar olduğum plan. Senin kaşarın açık olmak gerekirse bu senin planında değil mi?'' ''Yanına sığınacağın bir adam olmadan bu planın işe yaraması biraz zor olurdu herhalde.'' ''Hector'ın yanında bir oda dolusu erkek olacak. Gönüllü olan var mı?'' diye soracağım. ''Çıldırdın mı sen?'' ''Hayır, sadece kararlıyım. Ya plana uy ya da gözümün önünden kaybol.'' Faroe o odadaki her erkeğin bakacağı gibi Grace'e baktı. Tijuanalı kucak dansçısı makyajı, kırmızı deri etek, kırmızı üzerine kırmızı çiçekli ipek bir bluz, kırmızı ayakkabılar. Her biri seks kokuyor. 15 dakikadan kısa bir süre içinde bu kıyafetleri bulmayı nasıl başardın?
Bir satış danışmanı ve $50 bahşişle, danışmana bir uyuşturucu kaçakçısının kız arkadaşı gibi görünmek istediğimi söyledim.
Bluzunun üst düğmelerini açsan iyi edersin. Hector gibi maço herifler ucuz göğüs dekoltelerinden hoşlanırlar.
Grace Faroe'ye hak ettiği cevabı verdi.
Sikeyim seni. ''Kelimenin tam anlamıyla o işte dünya klasında bir iş çıkardın zaten.''
''Sen son derece nazik bir şekilde bunu anımsatmışken söyleyeyim. O yatakta yalnız değildim.''
Faroe ve Grace birkaç adım daha yürüdüler.
''Nereye gittiğini biliyor musun sen?'' diye sordu Faroe.
''Bir erkeğin aksine insanlara yol tarifi sorabilme yetisine sahibim.''
''Ama onları zerre umursamıyorsun değil mi?''
''İnatçı bir keçi olmak için ne zamandır penis gerekiyor?''
Faroe bir gülümseme ve otopark alanına doğru işaret etme düşüncesi arasında savaştı.
''Bu taraftan benim küçük keçiciğim.''
Grace gülerken boğazına bir şey takılmış gibi bir ses çıkardı. Lanet okuyarak homurdanıyor da olabilirdi. Faroe hangisi olduğunu sormayacak kadar zekiydi.
Faroe sessizce çitli otopark alanından yarış alanının ışıklandırılmış girişine kadar Grace'e öncülük etti. Çitlerin arkasında sıra halinde birkaç yüz araba park edilmişti. Uzaktan köpeklere tezahürat yapan ve lanet okuyan kalabalığın gürültüsü geliyordu.
''Steely'ye biraz önce telefonda konuştum'' dedi Faroe.
''Buraya uçuyor. Sanırım Lane'i geri almadan önce birbirimizi öldürmeyeceğimizden emin olmak istiyor.''
''Bu çok hoş olurdu.''
''Kendine gel Grace'' diye sözünü kesti Faroe. ''Buna sevineceğimi mi düşündün?''
''Bu kadar haklı bir öfkeyle dolu olacağını bilmiyordum. Orada bir an bana vuracağını düşündüm.''
''Oh Tanrım!''
''Yüzünün halini görmeni isterdim'' dedi Grace.
''Neden herkes birdenbire bana aynaya bakmamı söylüyor?''
Sessizlik. ''Sakinleş'' dedi Faroe bir dakika sonra. ''Şimdilik ikimiz de aynı taraftayız. Lane özgürlüğüne kavuştuktan sonra her şey serbest.'' Grace aniden durdu ve ona döndü. Loş otopark alanında Grace'in gölgeli yüz ifadesi okunamıyordu.
''Kulağa bir tehditmiş gibi geliyor.'' dedi Grace sessiz bir şekilde.
''Bu bir gerçek. Lane 15 yıldır seninleydi. Artık benim sıram geldi. Onun üzerinde senin ne kadar hakkın varsa benim de en az o kadar hakkım var. Özellikle de pisliğe batmış kocanın işlerinde bir payın olduğu ortaya çıkar ve kendini federal hapishanede bulursan.''
''Dinle beni Joe, hem de çok iyi dinle.''
''Dinliyorum.'' Ve dinliyordu. Grace'in sesinde Faroe'nin bugüne kadar hiç duymadığı ölümcül bir keskinlik vardı.
''Artık hiçbir sırrım yok, saklayacak hiçbir şeyim kalmadı.'' dedi Grace. ''Kocamın işi hakkında hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir zamanda bilmedim. Beni bir daha sakın oğlumdan ayırmakla tehdit edeyim deme.''
Faroe Grace'in sözleri kadar soğuk ve açık gözlerine baktı. Ardından Grace'in ona Lane'in oğlu olduğunu söylediği andan itibaren artan gerginliğini kollarını esneterek bir nebze olsun hafifletmeye çalıştı.
''Bu gerçekten berbat bir durum.'' dedi.
''Birkaç gün daha çeneni kapalı tutmuş olmanı dilerdim.''
''Beni duvara dayayıp kim zorlamaya devam etti? İlla bilmen gerekiyordu değil mi? Büyük Joe Faroe'ya bir lanet olasıca saniye daha bekleyemezdi.''
''Kavga etmeyi bırakmalıyız.'' Boynundaki nabzın atışına rağmen Faroe'nin sesi sakindi. ''Lane için.'' Grace derin bir nefes aldı. ''O zaman ucuz şeylerle beni suçlamayı bırak.'' ''Hala senin ve Ted'in ayrı dünyalara ait olduğunuza inanmakta güçlük çekiyorum. Bunun için fazla zekisin. Birisiyle birlikte yaşayıp onun ne işler çevirdiğinden habersiz olabileceğine inanamıyorum.''
9 yıl önce bana bel soğukluğu bulaştırdığından beri düşündüğün gibi birlikte yaşamıyorduk. Ona ya sürtükleri ya da beni seçmesi gerektiğini söyledim. O da sürtükleri seçti.''
''Neden boşamadın onu?'' diye sordu Faroe.
''Lane ona baba diyordu. Onun iki ebeveyni olabilmesi için aldatılmaya katlanabilirdim.''
Ted'in hayalarını kesmediğine şaşırdım.
''Neden? Zaten bir işime yaramıyorlardı.''
Faroe hafifçe fısıldadı. ''Onu hiç sevdin mi?''
''Güvenilir biriydi. Bu o zamanlar bana yetiyordu.''
''Peki ya şimdi?''
''Ne söylememi bekliyorsun?''
''Bilmiyorum.'' diyerek itiraf etti Faroe. ''Soru geri alınmıştır.''
Faroe ve Grace otopark alanının çitleri boyunca sessizce yürüdüler.
''Ted'in iç düşmanı var mıydı?'' diye sordu Faroe en sonunda.
''Bir plajdaki kum taneleri kadar çok, iş ve politika dünyasında birçok insanı becerdi.''
''Politikacıların hep yılışık insanlar olduğunu düşünmüşümdür.''
''Ted yılışık bir adam değildi. O insanları zafere ulaştıran biriydi. Arada tek bir fark var, o da para.''
''İlk 20 listesini görmek isterdim.'' dedi Faroe.
''Kimse sana bir şey söylemez. İş söz konusu olduğunda Ted bir canavara dönüşür ve onun için politika iştir. Birçok iş arkadaşı ve çalışanı ondan ölesiye korkar.''
''Ama sen korkmazdın.''
''Ted beni itip kalktı mı?'' diye soruyorsan dedi Grace. ''Cevabım hayır.'' ''Lane'e vuruyor muydu?'' diye soruyorsan, cevabım yine hayır. Böyle bir şeyi yapmaya kalksaydı Ted'i hapse tıkardım ve o da bunu biliyordu.
''Görünüşe bakılırsa Ted'i Hector'a vermeyi pek de umursamıyorsun. Fikrini değiştiren nedir?''
''Seni bir bombayla oynarken görmek.''
Sessizlik içinde küçük bir bekçi kulübesi tarafından korunan yan kapıya doğru yürüdüler. Kulübeye 40 metre kala Grace hafifçe sordu.
''Lane'i sevdin mi?''
''İyi bir çocuk, sert, zeki, durumu çok iyi idare ediyor. Yerinde başkası olsa çoktan kontrolünü kaybetmiş olurdu, bunu sevdim.''
''Evet, senin için en önemli şey de bu olurdu.'' diye omurdandı Grace.
''Ne söylememi bekliyorsun? Onunla sadece yarım saat geçirdim.''
Bekçi kulübesine yaklaşıncaya kadar tekrar konuşmadılar. Son anda Faroe oldukça sessiz bir şekilde, ''Lane annesini çok seviyor, annesi de aynı şekilde onu, bunu görmek bana... Böyle bir şeyi ne kadar özlediğimi hatırlattı. O ana kadar gerçekten niçin St. Kilda'dan ayrıldığımı bilmiyordum.''
Grace bir şey söyleyemeden siyah rüzgarlık giymiş, ellerinde tabanca taşıyan iki adam bekçi kulübesinden dışarı çıktı. Silahların namluları hafifçe yere doğru bakıyordu. Faroe Grace'den uzağa yana doğru adım attı. Silahların namluları onu takip etti.
Tijuana, Pazar 21-27, 35. bölüm. Hector Rivas Osuna için mi çalışıyorsunuz diye sakin bir şekilde sordu Faroe. Adamlardan biri elindeki feneri Faroe ve Grace'e doğru tutarak "Si senyor, manus ap, por favor." Dipnot, si senyor, manus ap, favor. Evet bayım, eller yukarı lütfen İspanyolca. Faroe ellerini kaldırdı ve kollarını uzattı. Koruma çabuk ve etkili bir biçimde Faroe'nin üstünü aradı. "Bu ikisi çok nazik," dedi Faroe Grace'e. "Onlara kollarını göster." Meksikalı fenerinin ışığını Grace'in kostümü üzerinde gezdirirken Grace kalçası çıkık bir pozda ayakta durdu. "Tatmin oldun mu?" diye tatlı bir şekilde sordu Grace. Korumanın bıyığı bir gülümseme ya da küçümseme sayılabilecek şekilde seyirdi. Bir çift siyah araç gürleyen motorlarının sesiyle yolun başında belirdi. Koruma elindeki fenerle Cadillac Escalade'e gelmesi için işaret verdi. "Que pasa?" dedi Faroe birdenbire. Dipnot, ne oldu İspanyolca? "Hector bizimle yarış alanında buluşacak."
"Hector o fikrini değiştirir mucho," dedi koruma sınır İspanyol gilizcesiyle.
"Binin." Dipnot mucho çok sık. Faroe Grace'e baktı. "Bu riski almak zorunda değilsin, otele geri dön." Grace tek kelime etmeden Escalade'e doğru yürümeye başladı. Eteği öylesine dardı ki Faroe onun nefes alıp almadığını göremiyordu. Faroe aracın arka kapısını açtı. Ellerini Grace'in deriyle örtülmüş kalçalarına koyup onu Escalade'e binmesi için kaldırdı. Koyu filmli pencereler yüzünden aracın içi karanlıktı. Grace orta koltuğa yerleşti. Bir an sonra arkasındaki koltukta başka birinin olduğunu fark etti. Kokusunu alabiliyordu. Ter, briyantin ve makine yağının karışımı. Arkasına bakmak için döndüğünde sokaktan gelen belli belirsiz ışık, arkasındaki adamın kucağında bulunan ağır makineli tüfeğin namlusunun parlamasına sebep oldu. "Ona aldırma," dedi Faroe. "O yalnızca testis eksikliği sıkıntısı çeken bir adam."
"Semptomlarını hatırlıyorsun değil mi?"
"Başkalarında." Feneri olan koruma silahını kemerine taktı ve ön taraftaki yolcu koltuğuna yerleşti. "Andale," dedi. Dipnot, andale, gidelim İspanyolca. Şoför yeniden trafiğin içine daldı. Arkalarında ani fren ve korna sesleri yankılanıyordu. Şoför kolunu camdan dışarı çıkartarak aşağı yukarı sallamaya başladı. Bu hareket orta parmak kaldırmanın Meksika versiyonuydu. "Tijuana'da Hector Rivas Osuna adına çalışmak asla özür dilerim dememek anlamına geliyor," dedi Faroe.
"Bu durum hoşuna gidiyor," diye omurdandı Grace.
"Bu bir hokey maçı gibi. Nerede durman gerektiğini düşünmene gerek yok."
"Lane de futbol için aynı şeyi hissediyor. Özellikle de tüm azizlerdeki maçlarda."
"Bunu öğrendiyse Meksika'da geçirdiği zaman boşa gitmemiş demektir."
"Ama bu onu öğretmek için çalıştığım her şeye karşı," dedi Grace.
"Hector da öyle. Ama tahmin et kimin daha çok hayatta kalma şansı var." Grace'in dudakları incecik bir çizgi halini aldı ve genç kadın yanlarından gelip geçen gece manzarasını izlemeye başladı. Şoför bir polis arabasını sanki bir resimden ibaretmiş gibi süratle geçti. Polisler önce yan tarafa baktılar, sonra tekrar yola bakmaya devam ettiler.
"Washington DC'deki gibi, orada da gizli servis suburbanlarının ve FBI araçlarının trafikte dokunulmazlığı var," dedi Grace.
"Burada bu çocukların her konuda dokunulmazlığı var."
"Nereye gidiyoruz?" diye sordu Grace yol işaretlerine bakarak.
"Adonde vamos," dedi Faroe.
Dipnot, nereye gidiyoruz İspanyolca?
Yolcu koltuğunda oturan korumaya. "Senyor Rivas." "Artık sen de benim bildiğim kadar biliyorsun," dedi Faroe Grace'e.
"Bundan emin değilim."
"Bu gördüğüm uyuşturucu satışı gibiyse bu elemanlar takip edilmediğinden emin olana kadar bir saat boyunca gezinmeye devam edeceğiz. Daha sonra birilerini arayacaklar ve ona Hector'ın nerede buluşmaya karar verdiğini soracaklar. İşte karanlık bir dünyada yaşamanın en büyük sorunu bu. Tüm zamanını kıçını kollamak için harcamak, diğer her şey ikinci planda."
"Hector'ın Tijuana'nın sahibi olduğunu sanıyordum," dedi Grace.
"Öyle ama her zaman için arzuyla ve elinde silahıyla bekleyen başka bir Hector vardır. Herkes bilir ki bir güç değişimi 44'lük bir Magnum'un namlusundan çıkan bir kurşunun Hector'ın kafatasının bir yanından diğer yanına ulaşma süresinde gerçekleşebilir."
Grace birden ürperdi.
Seni tiksindirmeye çalışmıyorum dedi Faruhan'ın sesinde keskinlik vardı. Sana öğretmeye çalışıyorum. Burada ve şu anda o sevgili yasalarının hiçbirinin kuru bir tükürük kadar değeri yok. Bir gerilla savaşının ortasındayız. İşe yarayan tek şey silahlar ve para. Grace hiçbir şey söylemedi. Faro'ya uzandı, bir elini nazikçe Grace'in çenesinin altına koyup yüzünü kendisine doğru çevirdi. Hector bu savaşa çeyrek yüzyıldır devam ediyor dedi alçak bir sesle. Kimsenin kendisine açık bir şekilde görememesini sağlayarak zirvede kaldı. Her bir savaş tanrısı, her bir tiran, Bonnie Prince Charlie'den Usama Bin Laden'e kadar her bir kanun kaçağı gibi. Hector da ne yapacağı kestirilemeyen bir adam. Bu sayede zengin olmayı öğrendi. Savaşın iki tarafında da satın aldığı adamları var. Faroe ön koltuğa baktı. Correcto, dipnot. Haklıyım değil mi İspanyolca? Si es correcto. Dipnot si es correcto. Evet haklısın İspanyolca. Meksikalı yerinde hafifçe onlara doğru döndü ve bıkkın ihtiyatlı bir şekilde gülümsedi. Cehennem gibi bir hayat olmalı dedi Grace. Dağlarda umumi bir benekli fasulye tarlasını çapalamaktan iyidir dedi Faroe. Hector benim Ojos Azules'te doğmuş alem. Barbar içgüdülerinle gurur duyuyormuş gibisin. İçgüdülerin benim hayatta kalmama ve senin bir iddianamede kaç tane suçlama alabileceğin hakkında tartışılabiliyor olmanı sağladılar. Suçlamalar kurşunlardan daha iyidir. Güneşli güzel bir dünyada evet ama biz o dünyada değiliz. O zaman hiç kurşunumuzun olmaması çok kötü dedi Grace gergin bir şekilde. Evet ben de aynı şeyi düşünüyordum. Escalade, Zona Rio'nun akşam trafiğinde bir ileri bir geri daireler çizerek gece kulüplerini, restoranları, ucuz döşemeli dükkanları ve son derece lüks alışveriş merkezlerini geçerek dolanıyordu. Varoşları, gecekondu bölgelerini arkalarında bırakarak en sonunda sınırın her iki tarafında da ev denilebilecek orta sınıf kolonyas bölgesini dolanmaya başladılar. Grace şehre farklı gözlerle bakmakta olduğunu kendi kendine itiraf etti. Tijuana artık ona farklı bir dünya gibi gelmiyordu. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyordu. Ancak bildiği bir şey varsa o da bunun gerçek olduğuydu. ''Ne düşünüyorsun?'' diye hafifçe sordu Faroe. Tijuana ve San Diego düşündüğüm kadar birbirinden farklı değilmiş. Nasıl yani? Grace omuz silkti. Birleşik Devletler ve Meksika sınırı yasal bir hileden ibaret. Sınır gerekli bir şey ama gerçek değil. Ölüm ve yaşam, umut ve korku, uyuşturucu ve para. Hepsi her iki tarafın da yasalarını aldırmadan sınırdan girip çıkıyorlar. Tüm sınırlar böyledir. Ve sen de böyle olmasını seviyorsun dedi Grace. Bana seçme şansı verilmedi. Hobbesçı öğretinin hüküm sürdüğü bir dünyada doğdum ve dayanabildiğim kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Dipnot Hobbesçı öğreti Thomas Hobbes 5 Nisan 4 Aralık 1679 İngiliz felsefecisidir. 1651 tarihli Leviathan adlı çalışması Batı siyaset felsefesinin izleyeceği yolu çizmiş ve başucu eseri olmuştur. Hobbesçı öğretiye göre insan, insanın kurdudur. Sonra da geçici bağımsız bir bölge aramaya başladın ama kaçamadan önce seni buldum dedi Grace sert bir şekilde. Faroe Grace'in çenesini bıraktı, baş parmağıyla Grace'in elmacık kemiğini okşadı ve kaçmak istediğim bir şey yoktu ama o zaman bu durumdan haberdar değildim. Şimdi ise biliyorum ve bu konuda ne halt yemem gerektiğini bilmiyorum dedi. Büyük Escalade, Avenida Revolution boyunca akşam kalabalığını yararak ilerliyor, turistlerle dolu barların ve kepenkleri indirimli Viagra reklamlarıyla süslü eczanelerin önünden geçiyordu. San Diego'dan gelen sarhoş denizciler ve gözleri fal taşı gibi açılmış Nebraskalı turistler kaldırımlarda dolanıyorlardı. Sokaktaki satıcılara ve çığırtkanlara bakıyorlar, savuşturuyorlar ya da zevkle olduğu kadar tedirginlikle tekliflerini kabul ediyorlardı. Siyah Escalade, Zona Norte'nin kalabalık caddelerinden ve dar sokaklarından geçti. Ardından fuhuş yuvası olan ya da yasa dışı göçmenler tarafından rağbet gören ucuz otellerin önünden geçti. Tuhaf dedi Grace. Tuhaf olan ne? Buralarda yoksulluğu ve pisliği görebiliyorsun fakat... Faroe bekledi.
Öylesine canlı ki, dedi Grace sonunda. İnsanlar kahkaha atıyor, kaldırımlarda omuz omuza yürüyor, köşelerdeki seyyar satıcılardan taco alıp yiyor, bira içiyorlar. Ezilmiş ve sömürülmüş gibi görünmüyorlar.
Onların birçoğu kuzeye gitmeyi bekliyor. Gülümsüyorlar çünkü vaat edilmiş topraklara geçmek üzereler.
Göçmen kaçakçılarının bulunduğu davalar da inceledim. Sömürdükleri insanlar onlara bir kahraman gözüyle bakıyor.
Kaçakçılar kahramanlardır, dedi Faroe. Para karşılığında insanlara umut veriyorlar. İki taraf için de iyi bir anlaşma.
Peki ya Hector?
İnsanlar onu yücelten şarkılar söylüyor. Ona tanrı gözüyle bakıyorlar. Çünkü o, bir zamanlar Meksika'nın tepelerinde yaşayan herhangi biri kadar fakirken, şimdi kendi tabiriyle şehrine, kendi plazasına sahip.
Plaza mı?
Sınırın bir parçası. Herhangi birini ya da bir şeyi Hector'un plazasından kaçırmak isteyen herkes, bu ayrıcalık için ona ödeme yapıyor. Plazası okyanustan çölün içine kadar uzandığı için de Hector zengin piçin teki.
Kanun kaçaklarına para ödeyen kanun kaçakları, dedi Grace kafasını sallayarak.
Kanunların olmadığı yerlerde bile her zaman düzeni sağlayan kurallar vardır. Plata o plomo, gümüş ya da kurşun, dedi Faroe. Escalade Zone North trafiğinde ilerlerken şoför elektronik tuşlara uzandı ve aracın tüm camlarını açtı. Serin nemli hava aracın içine aktı. Grace bu hava için uygun giyinmemişti. Tüyleri diken diken oldu ve kollarını göğsünde sıkıca kavuşturdu.
''Çok soğuk oldu'' dedi yüksek sesle. ''Lütfen camları kapatır mısınız?''
Yolcu koltuğundaki koruma başını olumsuz şekilde salladı.
''Hayır.''
Grace Faroe'ya baktı. ''Neden?''
Faroe Grace'i kendine çekip vücut ısısını onunla paylaşarak sokakta silah taşıyan herhangi biri araca ateş edebilir, dedi. İşte o zaman aracın içindeki bu çocuklar onlara karşılık vermek için camları indirmeye çalışarak oldukça önemli bir zaman kaybı yaşarlar.
Koruma baş parmağını ve işaret parmağını açarak elindeki hayali silahı camdan dışarı uzattı ve ateş etti.
Sonra Faroe'ye döndü ve silahını metal rengi gibi parlayan paslanmaz çelikle kaplanmış ön dişlerini göstererek sırıttı. Bir cep telefonu çaldı. Şoför telefonu cevapladı, dinledi ve diğer korumaya bir şeyler mırıldanarak arama sonlandırma tuşuna bastı. Koruma şaşırarak omurdandı. Sonra omzunun üzerinden arka tarafa baktı.
''Çok ödemli olmalı siz. Gidiyoruz hemen şimdi görmeyi, El Cefe'yi.''
''Ne kadar sürer?'' diye sordu Faroe. ''Kadın donuyor.''
Sessizlik korumanın tek yanıtıydı.
19. ayrımın sonu. Sayfa 230.